Ayrım 11.
Supi zilletin bu derecesini arına sığdıramıyordu. Dilenmek. Lakin ondan sonra Urani'nin yüzüne nasıl bakacaktı? Urani bir dilenciye nasıl yüz verecek? Olmaz olmaz. Açlıktan ölmek daha hayırlı. Supi'nin son ümidi yine Urani'deydi. Şu hali zaruret ve sefaletini acıyacak bir insan varsa o da Urani'ydi. Ne yapıp yapıp Urani'yi kendisine acındırmak lazımdı. Mafis zamirini Urani'ye tahriren ilama karar verdi. Birkaç mektup yazıp yırttıktan sonra şu mektubu yazdı. Benim canımdan ziyade sevdiğim. Bendeniz sizin en edna bir kulunuzum ve sizi canı gönülden seviyorum. Merhametinize muhtaç kaldım. Sevdiğim artık bu kadar eziyet yetişir ve beni bu kadar huzurunuzdan tard etmeyin. Pek rana malumu zerafetinizdir ki bendeniz zat-ı aliyeleriniz hakkında hiçbir fenalığım sabakat etmemiştir. Allah aşkına, Hristos aşkına bana acıyınız ve lütfediniz. Alimallah yüreğime bir hançer sapladınız. Merhamet. Bendeniz gecemi gündüzümü senin yoluna feda etmiştim ve gözümde senden başka asla hiçbir kimse huda alim yok. Ta bu kadar matrut, mahkûr olacak derecede size ne kimlik ettim. Uraniciğim, işte kapının eşiğine başımı koydum. Beni üzüp geç, lakin Allah aşkına artık yüzüme bir kerecik olsun gülünüz ve beni kovmayınız. Ben sizsiz yaşayamayacağım. Billahi verem olacağım, telef olacağım. Sonra benim vebalimi çekersiniz ve bendenizi çok ararsınız. O latif günlerimizi düşündükçe billahil azim çıldıracağım. Ah, neydi o sürdüğümüz ömürler? Şimdi ise han köşelerinde sürünüyorum. Gece gündüz hasret iftirakınızdan ciğer suzan ediyorum ve durmayıp ağlıyorum. Artık yetişir merhamet. Baki güzel gözlerinizden öperim ve merhamet ediniz. Ben de iyi sadığınız Supi. Mektubu birkaç kere okudu. Pek beğenmekteydi. Mutlaka bu müessir feryatlar Urani'nin taş yüreğini yumuşatacaktı. Adeta husulü matluptan emindi. Mektubu sokakta rast geldiği kopillerden birinin eline verdi. Kendisi de arkasından giderek köşe başından evi gösterdi. Çocuk çıngırağı hızlı hızlı çekti. Kapı açılıp bir hizmetçi göründü, mektubu aldı. Çocuk herife bir şeyler söyledi. Hizmetçi kapıyı aralık bırakıp gözden gayip oldu. Çocuk sabırsızlık halinde beklemekte, Supi'nin yüreği çarpmaktaydı. Zuhur edecek cevaba şiddeti iştiyak içinde muntazırdı. Kendisini bir hafakan tutmuş, içi şekeri ziyade bir tatlı yemiş gibi bayım bayım bayılmaya başlamıştı. Köşeye dayanmış, dizlerinin bağı çözülmeye hazırlanmıştı. Şu işkence içinde dakikalar geçmekte, cevabı muntazır gecikmekteydi. Aradan şüphesiz bir 6-7 dakika kadar zaman geçmişti. Supi bu uzanışı mektubuna cevap yazılmakta olmasına vermekteydi. Ah, ne cevap çıkacak, ne cevap çıkacak. Hele hizmetçi tekrar göründü, çocuğa bir şeyler söyledi. Çocuk ayrılıp bu tarafa gelmeye başladı. Supi yerinde duramıyordu. O da çocuğa doğru can attı. Ne demiş, ne diyecek? Mektup Osmanlıca yazılmış. Halbuki o Osmanlıca okuyamazmış. Supi'nin şimdi aklı başına geldi. Burasını bir türlü akıl edememişti. Öyle ya, Urani Türkçe yazıyı nasıl okusun? Acele koştu fakat nereye? Eyüpbağısından birçok Rumlar vardı. Fakat böyle bir mektubu aşikane ve bahusuz mütezillaneyi ellere nasıl ifşa edecekti? Mektuptan da kat ümide mecbur idi. Supi şu kiberane kıyafetle serseriyane gezmekten utanmaktaydı. Onları vebahusuz artık işine yaramayan pakvon saatini satmaya karar verdi. Eski püskü bir kat elbise aldı. Eline de fazla olarak üç mecidiye geçti. Artık Supi'nin bundan sonraki yaşayışı tam serseriyane, tam bir mekanane bir hale münkalip olmuştu. Firuz Ağa tulumbacı kahvelerine dadanmış, 15-20 gün içinde tulumbacılarla hal ve hamur olmuştu. Arkadaşlarının taziki üzerine sandığa omuzlaş yazılmaya karar verdi. Reis İnce Hasan'a müracaat etti. Arnavut Hanı'ndaki yatağını orada birisine satmış, yani yataksız kalmış olduğu cihetle kefaletsiz omuzdaş olamayacaktı. Arkadaşlardan üç kişi çapkınlık etmeyeceğine, münasebetsiz hallerde bulunmayacağına kefil olarak hele Supi'yi koğuşa kabul ettirdiler. Supi'ye bir kat yeni tulumbacı elbisesi verdiler. Gündüzleri kahvede hizmet ederek para kazanmaya başladı. Zaten kahve parası sandık parasından çıkacaktı. Hasta olursa veya es kaza kodese girse sandık parasından beslenip tütün içeceği de bir tesliyet idi. Reis Supi'yi artçı tayin etmişti. Fakat daha ilk tecrübede Supi bu vazifenin uhdesinden gelemeyeceğini kestirdi. Öncülük tecrübesi de muvaffakiyetsizlik gösterdi. İnce Hasan içinden kızmaktaydı. Supi cılızlığı, çelimsizliği cihetiyle ne hortumcu olabilecekti ne borucu. Çağrül Naçar kökenci Dursun'u artçılığa alıp Supi'yi kökenci yaptı. Supi'nin vazifesi ehvenleşmiş idiyse de tehlikesi artmıştı. Çünkü borucuyla birlikte damlara çıkmak, ateşe herkesten yakın bulunmak mecburiyetindeydi. Bir gece koğuş ahalisi bir idare kandilinin zayıf aydınlığı içinde horul horul uyumaktayken köşklü nareyi atarak uyandırdı. Tatavlada yangın olduğunu haber verdi. Supi gözlerini uyuşturarak kalktı. Başı beyni kazan gibiydi. Omuzdaşlar giyinmekte, öteye beriye seyirtmekteydi. Supi de naçar giyinmeye mecbur oldu. Tam dizlerini çekmekteyken ikinci reis Supi'ye dedi ki, ''Hadi bakalım kökenci, fırla bakalım. Reise haber ver de sandık kaldıralım.'' Supi homurdanarak yeminileri çekip fırladı. Hava gayet soğuk, rüzgar şiddetli, sokaklar karanlıktı. Uyku sersemliğiyle reisin evini güç bela buldu. Reise bir oğlu olduğunu haber verip döndü. Sandık koğuşun önünde hazırlanmış, hortumcu yola çıkmış, fenerci fenerini yakmış, takımlar toplanmış, nazıra hayvan gitmişti. Supi de köken ipini omuzladı. İnce Hasan geldi. Hazır ol Zeybek. Zeybek, katımı Alesta diye bağırdı. Reis mütakiben yakın gel emrini verdi. Takım kollara yanaştı. Al Zeybek kumandasında öncülerle artçılar bir elde sandığı omuzladılar. Fenerci öne düştü. Supi omuzdaşlar arasında gitmekteydi. Sandık koyun ayağı gitmekte, şuradan buradan misafirler gelmekteydi. Fenerci yalama var diye haykırdı. Takım dikkatli yürümeye başladı. Bozahane yokuşunu bu gidişle çıktılar. Supi hem koşuyor hem Urani'yi düşünüyordu. Boğaz içindeki, Beyoğlu'ndaki yaşayışıyla şu tulumbacılık ömrünü mukayese etmekteydi. Kıyafetinden utanmakta, eski hatıralara hayıflanmaktaydı. Taksim meydanında takım değiştirildi. Geriden Beyoğlu caddesinden bir sandık su geldi. Herkesi bir çarpıntı aldı. Reis takım açtırdı, sandık kuş gibi uçmaktaydı. Neferlerden Bıçkın Salih, Yaman gider Beyoğlu Pevruz Ali diye bir nara attı. İş kızışmış, arkadaki sandık takibe başlamıştı. Supi bu gidişe çalışkın değildi. Bacakları kuvvetten düşmekte, nefesi nefesine yetişmemekte, geri geri kalmaktaydı. Halbuki arkadaki sandık ateş gibi gelmekteydi. Halecan artmış, tehlike yaklaşmıştı. Koca Firuz Ağa sandığının gebe kalması tasavvuru cümleyi titretmekteydi. Supi'nin artık daha bir tuvanı kesilmişti. Fakat arkadaki sandık gelip çanmak üzereydi. Şimdiki misafir takımı reisi kızdırmakta idiyse de şu halde takım değiştirmek de tehlikeliydi. Reis kırbacını havada şaklatarak küfür etmekte, herkes kavgaya hazırlanmaktaydı. Bıçkın Salih Supi'ye dedi ki, ''Tetik davran omuzdaş, sandığa dikkat et.'' Bu hızla meşatlığın önüne kadar gelmişlerdi. Arkadan gelen sandık gayip olmuştu. Bu hal Firuz Ağa sandığı için daha büyük bir tehlike demekti. Çünkü gayip olan sandık arka sokağa sapmış idi ki ileride öne çıkması mümkün idi. Bu hal ise sandık için bir tahkir olup mutlaka bir kavga lazım idi. İnce Hasan biraz nefes alarak takım değiştirdi. Keçe külaha takım açtırdı. Supi sanki boğulup kalacağım zannediyordu. Halbuki sandığı bırakmak da mümkün değildi. Pangaltıya kadar geldikleri halde bile arkadaki sandık zuhur etmemişti. Artık tehlike geçmiş, sandık koyun ayağına yatmıştı. Supi nefes almaya başladı. Yangın yeri dar bir sokak içinde ahşap bir evdi. Ateş alt kattan zuhur etmiş, tavana kadar sarmıştı. Yan taraftaki evinde saça ufaktan tutuşmuştu. Sokak hınca hınç dolmuş, ortalık feryat ve giriye içinde kalmış, tatalda sandığı işe başlamıştı. Bir taraftan şuraya buraya eşya taşınmaktaydı. Sandık indi, hortum takıldı. Boyucu bir ev aşırı bir dama çıktı. Supi güven ipini açıp bir ucunu güvene bağladı. İpi kangalladıktan sonra fırlatıp yukarı borucuya attı. Kendisi de derhal dama çıktı. İkisi birlikte ipi tutup hortumun ucunu yukarı attılar. Supi güvenden hortumu zapta çalıştığı sırada borucu Ali, boruyu iki eliyle kavramış, sağ elinin baş parmağıyla borunun ağzını tıkayarak su beklemekteydi. Aşağıdaysa sandık ağız ağıza dolmuş, işlemeye başlamıştı. Ali suyun tazyikini hissedip de parmağını çekince hışım ve şiddetle çatlaya çatlaya parmak kalınlığında bir su fışkırmaya başladı. Bu su alevin içine girince derhal tabahhur etmekte ve ateş üzerinde hiçbir tesir göstermemekteydi. Supi bu manzarayı ömründe görmüş değildi. 5-6 arşın yakınında şiddetli bir ateş yalım yalım alev kalarak kıvrıla kıvrıla havalanmakta ve ucundan kesif bir siyah duman sütun sütun zibane gir olmaktaydı. Hava insanı bunaltacak derecede kızmış, borucuyla Supi buran buran ter dökmeye başlamıştı. Alev bunlara vurmaktaydı. Rüzgar biraz yatışmış, her taraftan tulumbalar üşüşmüş olmakla yangının söndürülebileceği mamul idi. Civar damlardan her yangın alevlerine doğru 5-10 boru sıkılmaktaydı. Supi gözünü alevden ayırmıyordu. Dumanlar içinde milyonlarca çığlıklar uçuşmakta, üzerlerine kıvılcım yağmaktaydı. Alev yeniden yeniye bazı tahtalara sirayet ettikçe olan evvela şerare halinde zuhur eden ateş, büyüye büyüye alevlenmekte, bu suretle yangın azıp tevsi etmekteydi. Ali en ziyade bu noktalara dikkat etmekteydi. Nerede yeni bir ateş görürse boruyu oraya tevcih eylemekteydi. Supi sıcaktan bunalacak hale gelmişti. Yüzü gözü cayır cayır yanmaktaydı. Arada sırada hortumun dikiş deliklerinden fışkıran suyla yüzünü gözünü ıslatmaktaydı. Ateş gittikçe ilerlemekte, bu tarafa doğru yürümekteydi. Aşağıdan İnce Hasan avaz avaz bağırıp aşağıya çağırmaktaydı. Karşı taraftaki büyücek evin sahibi Firuz Ağa sandığını evine istemekteydi. İnce Hasan buradan 5-10 mece diye ümit etmekteydi. Ali boruyu sökmüş, su bir ipi kökene bağladıktan sonra sağ sağ hortumu aşağıya bırakmaya başlamıştı. Borucu damdan inmiş, Supi yalnız başına kalmıştı. Hortum aşağıya inmiş ve artık Supi de serbest kalmıştı. Halbuki hiç kimse farkına varmadığı halde bu hanenin arka tarafındaki saçak bir hayli zaman evvel ateş almıştı. Supi damın bacasına seyirtti. Fakat ateş tavanı sarmış olmakla alev içinden geçmeye mecbur idi. Supi tavan arasında duman içinde kalmış, sağını solunu şaşırmıştı. Oraya buraya saldırmakta idiyse de bir türlü yolu bulup da çıkamıyordu. Feryadında hiç faydası yok idi çünkü aşağıda hüküm süren kargaşalık gürültü patırtı arasında feryatlarının işitilmeyeceği zahirdi. Supi hala çabalanıp durmaktaydı fakat teneffüsü de küçülmüş, başı dönmeye başlamıştı. İnce Hasan Supi'nin gecikmesinden şüphelenmişti. Neferlerden iki tanesini çatı arasına çıkardı. Bunlar da göz gözü görmeyecek derecede kesif bir duman içinde kaldılar. Supi, Supi nidasına gayet boğuk bir sesle aman yetişin boğuluyorum cevabını aldılar. Hal ve mevki pek tehlikeliydi. Bir taraftan da alev sarmaktaydı. Supi artık hayatından kat ümit etmişti. Şu hali yes ve hatırnak içinde bile Urani'yi düşünmekteydi. Sevdiğinden şu sureti faciada ebediyen mahrum olacaktı. Gözünün önüne Urani'nin hayali gelmiş, kendisine enzar-ı terahüm atfetmekteydi. Fakat bir çare kızı da bir alev sarmaktaydı. Oradan kara saçlarının uçları tutuşmuştu bile. Supi kendi halini unutup sevdiğini kurtarmaya can atmıştı. Fakat heyhat, her taraf alev, her taraf ateş. Urani yanıp kül olmuş, cihana bir lehib bir dehaş sarmıştı. Supi kendini gayip etmiş, bayılmıştı. 8. Supi'nin yanıkları 10-15 gün içinde iyileşmiş, artık koğuştan dışarı çıkmaya ve arkadaşlarının teşvikleriyle meyhane alemlerine başvurmaya başlamıştı. Zil zurna matiz olmayınca koğuşa girmiyordu. Şu maişeti sefihane ve sefilane gün geçtikçe ahlak ve hayatını daha ziyade tahlit ve ifsat etmekteydi. Yavaş yavaş Urani'yi de unutmaktaydı. Bir iki ay sonra adeta Urani'yi hatırlamıyordu bile. Supi ne kadar değişmişti. Zehra kendisini şimdi görseydi belki de tanıyamazdı. Bir zamanın nazik, nazlı, terbiyeli Supi'si şimdi sırım gibi sertleşmiş, uçarılaşmış, bıçkınlaşmıştı. Elfazat ve ibarat-ı müstehcene ve amiyanenin envağını öğrenmiş, bir vakitler Zehra gibi, sırrı cemal gibi, temasili sabahat ve iffet ile hem avuşu visal iken şimdilerde en çirkef karılarla düşüp kalkmaya alışmıştı. Bu uğurda birkaç defa kavgalar bile etmiş, bir hali dayak yemiş, hele bir defasında işi azdırmış, birisinin kafasını yarmıştı. Tuttukları gibi hapse attılar. Birkaç aylar tevkif olundu. Buradan kurtulduğu zaman Supi artık maneviyetçe mahvu telef olmuş hükmündeydi. İşte Zehra'nın intikamı yerini bulmaya başlamıştı. Zehra, Marika'nın delaleti maneviyatı sayesinde Supi'nin hayatını günü gününe değilse bile hemen haftası haftasına takip edebilmekteydi. Supi işte istediği noktaya doğru sürüp girmişti. Şimdi iş gaye-i maksuda varmaktan ibaret kalmıştı. Bu gaye ise Supi'yi kendi ayaklarına kapanarak ağlaya ağlaya tazallum eder görmek idi. Bu neticeden ne istifadesi olacağını kendisi de bilmiyordu. Fakat herhalde bir zevk alacağını ümit etmekteydi. Bu iştiyak Supi lehinde bir muhabbeti şedide ispat etmekte olduğu halde Zehra bu hakikatten tecahüle çalışmaktaydı. Niçin? Niçin? Zehra bunun içine bir türlü cevap bulamıyordu. Supi'yi hala niçin seviyordu? İşte Muhsin'e varmış, artık fikri kalbini onun eline teslim etmişti. Bu fikir ve kalbi bir yabancının işgale ne hak ve selahiyeti vardı. Supi'yi düşünmek bile Muhsin'in hukuku zevciyesine karşı bir tecavüz, bir hıyanet değil miydi? Fakat bir sevki tabiinin hükmüne de karşı durmak mümkün değil ya. İşte istemediği halde Supi'yi düşünmekteydi. O hatırayı beyninden silip çıkarmaya kudreti yetişmiyordu. Muhabbeti de bir taraf ya Supi'nin bir kaltak için kendisini feda etmek yolundaki tahkirine tahammül mümkün mü? Bu tahkir Zehra'nın o kadar gücüne gitmişti ki o hınca yüreğinden bir türlü çıkaramıyordu. O hınç Zehra'nın hayatını, hissiyatını zehirlemişti. Mutlaka nefsinin intikamını almak lazım geliyordu. İşte Zehra'nın en büyük vesile-i mazereti bu ölç meselesiydi. Kendisi gibi taben kıskanç olan kadınlar, muhabbetlerine karşı vukua gelen tahkirata mümkün değil sabır ile tahammül edemezlermiş. Kadın gönlüyle şaka olmaz. Kadınların gönlü oyuncak değildir. Zehra kendini yerden göğe kadar haklı görmekteydi. Teşebbüsatının olanca mesuliyetini hep başkalarına tahmil etmekteydi. Benim ne suçum var? Ben uslu akıllı yerimde oturuyorum. Fakat Sarı Cemal'in sui akıbeti, Münire'nin perişanesi, Supi'nin sefaleti yüreğine bir türlü su serpmiyordu. Zehra gittik ümit ve hesabında yanılmış olduğunu anlamaktaydı. Rakibi gebermiş, sebebi felaketi dilenmeye başlamış, muhakkiri hükmen telef olmuş iken bile gönlü hala mutmain olamamıştı. Belki bu ahval iştiyakını, hırsını daha ziyade tahrik ve teşdit eylemişti. İçini yakıp kavuran naire-i haset ve intikamı bir türlü teskin edememiş, belki daha ziyade alevlendirmişti. Supi'nin kendi ayakları altında yuvarlandığını görmek iştiyakındaydı. O lehibi tahammülsüz belki Supi'nin sirişki nedametiyle sönecekti. Zehra düşüncesini bu noktaya getirince birdenbire ricat göstermekteydi. Çünkü o noktada baş gösteren hakikatten ürkmekteydi. Evet, kalbindeki ateş Supi'nin nedamet sirişkiyle sönecek de bundan ne çıkacaktı? Zehra bu neticeyi tatmin intikam diye tevhül etmekteydiyse de bu tevhüle kendisi bile gülmekteydi. Kör olasıca kalp, hala onu seviyorsun. Bu itirafı bazı kere asabının bir gevşekliği zamanında kaçırmaktaydı. Fakat bu onun tasrihi isim ve hüviyetinden çekinmekteydi. O kim? Şüphe yok ki Supi. Muhsin, Supi'nin bıraktığı boşluğu dolduramamıştı. Zehra onu Supi'yi hasedinden kudurtmak için intihap ve kabul etmişti. Halbuki bu manevrasından hiçbir netice zuhur etmemişti. Teşebbüsü akim kalmakla beraber kendisi de bir kaydı mübrem ile bağlanmıştı. Şu daire-i mezaika içinde çabalanmaktan bir fayda görülmüyordu. Zehra Muhsin'i sevmemişti. Adeta Muhsin'e yapma bebek nazarıyla bakmaktaydı. Bu da kendisi için bir azabı diğer tevlid etmişti. Fikren diğer birisinin malı olduğu halde vücudunu Muhsin'e teslim eylemekten nefret etmekte, şu yaşayıştan hiçbir şevk, hiçbir zevk alamamaktaydı. İnfialat-ı vicdaniyesini kent ve hazmetmek, Muhsin'e karşı cahili tebessümler göstermek için cebri nefs eylemekte ve üzerine bu mecburiyeti kendi davet etmiş olmakla nefsine levmetmekteydi. İşte bir taraftan Zehra bu tevehhümat ve tevellüat ile muazzep olmaktayken, diğer taraftan da Supi hayatı sefilane ve sefihaneye kuvvet vermekteydi. İtvar ve ifani rezilanesi bir dereceyi bulmuş idi ki artık koğuştan bile tar dolundu. İp ipullah sivri külah tavsifine masadak olacak surette yaşamaya başladı. Zilzurna sarhoş olarak sokak ortalarında, çamurlar içinde yuvarlanmak, günlerce hapislerde sürünmek, şununla bununla mücadele etmek, ötekine berikine kama çekmek, şunun bunun cebinden para kesesini çarpmak kendisi için vukuat-ı adiyeden madut idi. İş bir parsaya gelmiş idi ki polis kendisini bir mekan serseri ve sabıkalı güruhundan addederek nefyü tevhide karar vermişti. Tam bu sırada bir gün Supi Beyoğlu caddesinde tünele doğru gitmekteydi. Gözü etrafta bir gafil kollamaktaydı. Çarpıp çarpacak bir şey sezdiği anda hemen oraya seyirtmeye hazırlanmaktaydı. Kristal'in önüne geldiği zaman karşıdan bir fayton söktü ki çala kamçı gelmekteydi. Fayton Supi'nin yanı başından gürre dek geçti gitti. Supi bir kere irkildi durdu. Arabanın içinde Urani sakallı bir herife yaslanmış olarak oturmaktaydı. Şu nazar seri Supi'nin hissiyatını yerinden oynattı. Mazisi işte gözleri önünden yıldırım gibi geçmiş gitmişti. Cerihası yine deşilmiş, cerahat akmaya başlamıştı. Kendisinden haberi olmadığı halde yürümekteydi. Urani bundan evvelce de böyle bir rakip ile birlikte görmüştü. O zaman hiç müteessir olmayan kibri ve hissi rekabeti bu sefer fena halde yaralanmıştı. Vurmakla, vurulmakla ülfet peyda etmiş olan hissiyatı bu sefer kemal-i şiddet Urani aleyhine dönüvermişti. Kahbinin vücudunu kaldırmalı kararını hemen bila helecan ve bila muhakeme vermişti. Urani'nin mahvına azmetmişti. Artık bu kararı ne muhakeme ediyordu ne bir şey. Karıyı öldürecek vesselam. Kendisi için bundan kolay ne var? Solucanın bir kamada işi biter. İş onu ele geçirmekten ibaret idi. Supi bu işi kafasına koymuştu. Akşama kadar şurada burada dolaştı. Akşamüstü 3-4 kadih absent yuvarladı. Bu zehir zıkkım kendisini çıldırtmıştı. Dünyayı kan içinde görmekte, bir ateş cayır cayır vücudunu yakmaktaydı. Urani'nin sokağında köşe başına gizlendi. Gözlerini kapıya dikti. Fakat halecandan bir külliye hali değildi. Halecanı naili maksat olamamak hafından idi. Yoksa irtikabına hazırlandığı cinayetten hiç perva etmiyordu. Dakikalar geçtik cümide azalmakta, aklı başına gelmekteydi. Lüzumu kadar sarhoş olamadığına kızmaktaydı. Civar bir meyhanede 4-5 kadeh sert konyak attı. Yine kendisinde matlup derecede bir tesir göremedi. Güya beyninin harareti, ispirtoyu birdenbire yakıp uçurmaktaydı. 2 kadeh cin içti. İşte artık o hararet bu alevi söndüremedi. Cin Supi'yi bir vuruşta çarpmıştı. Gözleri fırlamış, içi tutuşmuş, asabı gerilmiş, tüyleri kabarmıştı. Dünya göz önünde fırıl fırıl dönmekte, sanki gökten alev yağmakta, ayağı altında kızgın bir kan deryası çalkalmaktaydı. Yine köşe başına geldi. Fakat bu sefer karşısına ejderha çıksa yutmaya hazır idi. Saat 3'e doğru gözetlediği kapı açıldı. Dışarıya bir kadın ile bir erkek çıktı. Supi kamayı sıyırdı, bekliyordu. Gelenler tam kendi hizasına gelince bir kere canavar gibi haykırarak üzerlerine saldırdı. 5 darbe-i mütehevirane ikisinin kârını itmam etmişti. Ayakları altında çırpınmakta olan Uraniye 5-6 kere daha kama saplayarak ceset bir ruh haline kavuşmuştu. İşte ettiğini kahvenin yanına koymamıştı ya. Hemen arka sokaklardan kaçıp savuştu. Polis bu cinayetin faillerini Kemal-i Germ ile tahriye başladı. Supi kalabalık yerlerden kaçıp daima izbe yerlerde yaşamaktaydı. Bu suretle yakasını polisin elinden kurtaracağını ümit etmekteydi. Polis şüphelendiklerini birer birer tevkif etmekteydi. Urani ile münasebatı olanları aradığı sırada ortaya Supi'nin de namı çıkmıştı. Supi'nin sabıkalı ve serseri güruhundan olması ve hele Urani ile münasebatı Medide'de bulunması polisin nazarı dikkat ve ehemmiyetini celbeylemişti. Han içindeki meyhaneci de cinayet gecesi Supi'nin tam o saatlerde dükkanında konyak ve cin içtiğini meydana koymakla polisin nazarı dikkati daha ziyade açıldı. Mazlumların en mühimi Supi'ydi. Bundan sonra polis Supi'yi aramaya başladı. Supi zanlıyla tutulan birkaç kişi sebepli tahliye olundu. Bu birkaç gün zarfında mazlumun bir tarafa savuşmuş olması pek muhtemel değildiyse de bir ihtiyat olmak üzere gelenlere gidenlere dikkat olunmaktaydı. Supi Kasımpaşa'da sefile yatağı olan bir handa ikamete başlamıştı. Fakat oralarda yeni görünmeye başlamış olan bu serseri Kasımpaşa polisinin nazar-ı iştibahını davet etmiş ve Supi tehlikeden kurtulayım derken muhatarının kucağına atlamıştı. Hele Supi'nin eşkali Kasımpaşa polisine verilen tarif eşkali muvafık idi. Kısa bir muhabere üzerine Supi tahtı tevkife alındı. Beyoğlu polisi Supi'nin aranılan mazlun olduğunu bir tetkik anlamış olmakla tevkifhaneye göndermişti. İş müstantıklığa havale olunmuş ve dörtten ibaret olan mazlunların bir bir isticvabına başlanılmıştı. Daha bidayeti istintakta Supi'den vadası hakkında müstantık tarafından meni muhakeme kararı verilmişti. Bu surette ortada tek başına Supi kalmıştı. Supi Urani ile olan münasebatını inkar etti. Fakat polis tarafından ikame olunan şahitler bu münasebatı tasdik etmekteydi. Supi, inkarı külliyenin semere bahş olamayacağını takdir ile iddia ve dermiyan olunan münasebatın bir kısmını fakat tahiren itirafa mecbur oldu. Müstantık bu tahiratı birer birer bulup yüzüne çarptıkça Supi şaşırmaya başladı. Gittikçe müstantıka kuvvetli kalp gelmekteydi. Cinayet gecesi kendisini köşe başında görmüş olan bir arabacı ile muvacehe olundukta Supi biraz kekeledi. Müstantık bu hali servişte ittihaz ederek tazayyuka başladı. Supi kaçamak gösterdikçe müstantık firar kapılarını birer birer kapamaktaydı. Supi yine birdenbire inkarı katli girivesine saptı. O şahit ret ve inkar eylemekteydi. Akibi cinayette arka sokaktan savuştuğu sırada kendisini pencereden görmüş olan bir Rum karısıyla muvacehesinde geceleyin karanlık sokaktan geçip giden adamı bu karının nasıl olup da teşhis edebilmiş olduğu sualiyle bu şahidi de reddetti. Fakat müstantık bir iki ay evvel Urani'ye yazıp göndermiş olduğu mektubu gösterince Supi'nin rengi attı. Dili dolaşmaya başladı. Müstantık bu darbeyi sona saklamakta pek isabet etmişti. Supi biraz aklını başına alıp da bu mektubu da inkara başlayınca müstantık işi daha ziyade ileri götürmedi. Bundan sonra iki gün daha devam eden isticvapta bu bahsi açmadı. Fakat lüzum göstererek Supi'nin bir ifadesini yine kendisine yazdırdı. Supi bu manevradan hiçbir şüpheye zahip olmadı. İfadesini zapt ve tahlil ile imzaladı. Müstantık bu ifadeyi mazbutanın yazısıyla mektubun yazısını yan yana getirip Supi'ye gösterdi. Supi sendeledi. İnkarı artık ihtimal göremedi. Urani ile olan münasebetini ikrar etti. Fakat bundan ne çıkar? Evet, Urani'yi sevmiş, biraz yaşamıştı. Lakin ayrılalı aylar olmuştu. Urani ile münasebeti olması cinayetin de kendisinden sudurunu ispat edemez ya. Müstantık Urani ile sebebi iftiraklarını sordu. Bah, canım öyle istedi. Müstantık hizmetçi karıyı isticvab etti. Karı Supi ile Urani'nin sık sık nizah etmekte olduklarını nakil ve hikaye eyledi. Firuz Ağatul'un bacılarından birkaçı da Supi'nin kendilerine birçok defa Urani'den bahsetmiş olduğunu ve fakat Urani hakkında daima muhibbani idari-i lisan eylediğini ve birkaç defa Beyoğlu'nda onu aradığı halde bulamadığını ihbar ettiler. Müstantık bu ihbarat ve ikrarattan hiçbir netice çıkaramıyordu. Evet, bir erkek bir kadını sevmiş, onunla birlikte bir hayli zaman yaşamış, yolunda para sarf ederek iflasa yüz tutmuş ve hatta sonunda kapı dışarı edilmiş olabilir. Fakat o kadını itlaf etmesi mutlaka lazım gelmez. Bahusus Supi aleyhinde delail-i maddiye de mevkut idi. Vaka cinayet gecesinin gündüzü polis arka sokakta bir kanlı kama bulmuş ve muayene raporu maktullerin yarası bu kamayla açılabileceğini tasdik eylemişti. Fakat bu kamanın Supi'nin kaması olduğuna dair elde hiçbir ispat yoktu. Şahitlerin hiçbirisi bu babda bir malumat-ı mukni ve katiye verememişti. Supi'nin mektebi tıbbiyede muayene olunan elbisesinde hiçbir kan lekesi görülememişti. Çünkü Supi yenine biraz kan bulaşmış olan gömleğini çıkarıp yakmıştı. Bunu da hiç kimse görmüş değildi. Müstantık Supi'yi itham edecek delalili maddeye bulamıyordu. Birkaç kere de ifal ve teşviş tahrikiyle ağzından bir ikrar almaya çalıştı. Fakat bunda da mağlup oldu. Adeta Supi'nin Manny muhakemesine karar vermek üzereydi. Lakin polisi olanca gayret ve himmetine sarf ve istimal ettiği halde Supi'den başka bir mazlun bulamıyordu. Derece-i mazluniyeti artmış olan Supi'yi birdenbire salıvermek de muvafık görünmüyordu. Polis Supi aleyhinde delail aramaya başladı. Supi'nin aleyhinde şimdiye kadar elde edilen delail kendisini o gece köşe başında görmüş olan bir arabacıyla arka sokaktan geçtiğini gören Rum karısı ve bir de meyhaneciden ibaretti. Ertesi sabah Supi'nin geçtiği zannolunan sokakta bulunmuş olan kamada meydandaydı. Urani ile olan münasebatı kendisini de taht-ı itirafında olup hele bir iki ay evvel Urani'ye gönderdiği mektubu mutazzirane dahi eldeydi. Urani uğrunda servetini feda etmiş, nihayet tard olunmuş olması ve hele birkaç defa dehalet ve müracaat ettiği halde kabul olunamaması, Supi'nin hissiyat-ı aşikanesini yaralayarak Urani hakkında kendisinde bir intikam fikri uyandıracağı varidi hatır idi. Urani ile sık sık münazaa ede geldikleri de aralarında bir münaferetin vücuduna delalet etmekteydi. Bahusus, tulumbacılık ve serserilik suretinde ömür sürmeye, vukuat-ı cinayetkârâne ile ülfet peyda etmeye başladıktan sonra, Urani'nin diğer biriyle yaşayıp safa sürmesini elbette çekemeyeceği ve bir iltizam kendisini sarhoş ederek o gece köşe başında beklemesi, bu cinayeti tasmim etmiş olmasına delalet edeceği ve hele cinayetin vuku saatine tevafuk eden bir zamanda arka sokaktan gittiği halde güzergahında taze kanlı bir kama bulunması, Supi'nin olduğunu temin edememekle beraber onun da böyle bir kama taşıdığı bazı şahitler tarafından ihbar ve dermiyan edilmesi ve Supi'nin tebdili mev'a ile Kasımpaşa'da ücra mahallelere çekilmesi gibi zanniyat ve emarat gittikçe müstantıkın zihninde büyüyüp ehemmiyet kesbeylemekte ve ortada diğer bir mazlun olmaması cesaretini artırmaktaydı. Nihayet işi heyet ithamiyeyi havale etti. Heyet ithamiye müstantıkın zanniyat ve emaratını tetkik ile Supi'yi, Urani'nin ve Monsieur Kostoki'nin katili müteammide olmak üzere itham eyledi. İthamname, muhakeme-i cinayet mütte-i umumiline tevdi olundu. Muhakeme-i cinayetçe Supi'nin mücrimiyeti hakkında kanunen lazım gelen kanaat ve ekseriyat hasıl olamamak hasebiyle teberri zimmetine karar verildi. Fakat zaptiye nezareti böyle serseri İstanbul'a bulundurmayı tecviz edemeyerek Trablusgarb'a tart ve tebit eyledi. Zehra bu vukuatı da Marika vasıtasıyla haber aldı. Supi'nin akıbeti ahvali kendi arzusuna hiç muvafık çıkmamıştı. O isterdi ki Supi cezasını çektikten sonra nedametle gelip kendisine dehalet etsin de yine kendisinin olsun. Halbuki bu ümidi berhava olmuş, yani kendisi için Supi artık ölmüş gitmişti. Zehra bu iftiraka tahammül edemeyeceğini görüp durmaktaydı. Yaptıklarına hep pişman olmuştu. Keşke Supi sırrı Cemal'i de seveydi de kendisinden ayrılmasaydı. Hiç olmazsa yüzünü görüp sözünü işitebilirdi ya. Supi'yi gayip ettikten sonra nazarında Muhsin daha ziyade müstekreh görünmeye başladı. Taştan bile imdat ve tesliyet umduğu böyle bir zamanı meyusiyette Muhsin'in hissiyatına karşı gayri mütehassıs görmekten hiddetlenmekteydi. Supi'den mahrum olduktan sonra ömründen de bir zevk ümit etmemekteydi. Bundan sonra yaşayıp da ne görecekti? Hiç sevemediği, daima nefret ve istikrah ettiği Muhsin'le bir arada yaşamak mezara girmekten daha işkenceli görünmekteydi. Okuduğu romanlarda birçok kadınların merdani intihar ederek metai bir dünyeviyeden halas olmalarına gıpta etmekteydi. Hele sırrı Cemal kadar da mı olamayacaktı? Fakat tasmiminin ukubeti uhreviyesi hatırına geldi. Kendini öldürmenin de bir cinayeti müthişe olacağını düşündüğü zaman tövbe ve istiğfara müsariyat gösterdi. Lakin intiharını mazur göstermek için tahari delailden de büsbütün vazgeçmiyordu. Zehra'nın salabat-ı diniyesi yerinde olmak hasebiyle bulduğu delaile uzun müddet istinad edip durmayı takdire itiraz yolunda telakki eylemekteydi. Olan biten şeylerin hep mukadderat ilahiyeden ibaret bulunduğunu hükmetmekteydi. Bu halde intikamındaki maksadı hasıl olamamış, beyhude yere kendisinin sebebi felaket ve ızdırabı olmuştu. Ömrü bu ızdırap işkence içinde yıpranmaktaydı. Bundan sonra dünyadan hiçbir kam alacağını aklı kesmiyordu. Muhsin'den bir erkek çocuğu oldu. Bu Nevzat 2 hafta ancak yaşayabildi. Zehra bu darbeyi tarafi ilahiden kendisine bir işareti kahr ve ukubet atletmekteydi. 1-2 ay sonra da Muhsin gürledi gitti. Zehra buna sevindi. Aradan 1 sene kadar zaman geçmiş, artık Zehra Supi'yi unutmuş gitmişti. Fakat hala münkesirül bal idi. Hala ukubeti Rabbaniye'den korkmaktaydı. 1-2 talip zuhur etti. Zehra hepsini de kemal-i unfla reddeyledi. Mamumane, meyusane, muzdaribane ömür sürmekteydi. Bir gün ufak tefek almak için çarşıya çıkmış, Mahmut Paşa yokuşundan inmekte bulunmuştu. Bir azim kalabalık gördü. Kadın erkek birçok halk toplanmış, kemali merhamet ve esefle bir şeye bakmaktaydı. Zehra şöyle sokularak kadının birisine meselenin neden ibaret olduğunu sordu. Bir fakir, ihtiyar kadın şuraya düşüp ölüvermiş. Zehra şu ihtiyara kalben pek acıdı. Derhal hatırına bir çare Münir'e gelmişti. Zavallı kadıncağız. Şimdi kim bilir ne haldeydi. Bir iki polis bir tezkere getirmişlerdi. Meyyeti bunun üzerine koyarak götürmeye başladılar. Zehra bu ihtiyar kadının Münir'e olduğunu derhal teşhis etti. Ayıbı mülahazayı filan unutarak bağıra bağıra koştu. Tezkere üzerine atıldı. Polisler ayırmaya uğraştıkları sırada Zehra hüngür hüngür ağlamakta ve ölünün buz kesilmiş olan yanaklarından şapır şapır öpmekteydi. İşte Münire'nin akıbeti de şu sureti feciyeye müncer olmuştu. Zehra bu tesirle yatağa serildi. Artık bu gibi tecarübü şediyeye tahammül edemeyeceğini aklı kesmişti. Bir hayli günler hiçbir hekim filan çağırmaksızın hastalığını azdırdı. Komşuların icbariyle gelen hekimin de muhalecatını istimal etmemekte, yani yine şu suret intihara tasaddi eylemekteydi. Hastalığı kesbi şiddet etti ve bahusuz o tesirat-ı kalbiye kesbi ehveniyet eylediği zaman aklı başına gelerek hayatın kıymetini takdir ettiyse de şişten geçmiş, illeti müzmine haline gelmişti. Yatak içinde bir tabane, meyusane yattığı sırada havatırı maziyesi hep birer birer katmer kaldırdıkça azap ve ızdırabından kıvranmakta ve şu ızdırabı vicdani, ızdırabı maddisini artırıp hastalığını ilak eylemekteydi. Yatağa yattığının 35. günü sabahleyin güneş doğmak üzereydi ki, zaten pek zayıf kalmış olan lemayi hayatı bir şiddetli nöbet fırtınası altında söndü gitti. Son.